Rut kitabının 4. bölüm 7. ayetine geldik. Bu arada diyor ilk ayette Boaz kent kapısına gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona arkadaş gel şuraya otur diye seslendi. Adam da varıp Boaz'ın yanında oturdu. Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden 10 adam topladı. Onlara siz de gelin oturun dedi. Adamlar da oturdular. Boaz yakın akrabadan olan adama şöyle dedi. Moab topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim. Adam yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Bunun üzerine Boaz, yalnız tarlayı Naomi'den satın aldığın gün ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Moavlı Rut'u da almalısın dedi. Adam bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam. Yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum dedi. Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam. 7. ayette eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu. Hatırlayacaksınız değerli dostum. Yasanın tekrarı 25. bölümde bu yasaya baktığımız zaman kadının erkeğin ayakkabısını çıkartıp adamın yüzüne tüküreceğini okumuştuk. Boaz burada adamın yüzüne tükürmemiş ama sadece ayakkabılarını almıştı. Ve unutmayalım ki bütün bu yasal işlemleri Boaz kendisi için değil, Rut için yerine getiriyordu. Evet, Boaz burada Rut adına hareket ediyordu. Rut'un adına adamın ayakkabılarını Boaz alıyordu ve böylece Rut artık Boaz'la evlenebilecekti. Dikkat etmişseniz ben kutsal kitaptaki bazı önemli karakter kişilere bazı uygun isimler takarım. Burada da diğer akrabaya yaşlı yalın ayak diyeceğim. Çünkü ayakkabılarını kaptırmıştı. Biliyor musunuz? Bize gerçek anlamda ayakkabıları İncil giydirebilir. Yani kutsal kitap. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun diye okuyoruz. İncil'den Efesoslar 6. bölüm 15. ayette. Eski yasa, şeriat yalın ayak kalmıştır. Seni hiçbir zaman kurtarmayacaktır. Şeriat kötü bir şey değil. Şeriat Tanrı'nın kurallarını önümüze koyar. Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu bize gösterir. Şeriat, evet, aynı zamanda bir ayna gibidir. Bize biz olduğumuzu gösterir ama kurtuluş sağlayamaz. Bu nedenle yakın akrabadan olan adam sen kendin satın al diyerek çarığını çıkarıp Boaz'a verdi. Boaz ileri gelenlere ve bütün halka Elimelek'in Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz dedi. Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün. Kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz diye okuyoruz. Rut 4. bölüm 8-10 ayetler arasında. Boaz burada okuduğumuz gibi önce tarlayı satın aldı. Sonrasında da Rut'u kendisine eş olarak aldı. Bunu isteyerek, hiçbir zorlama olmadan yaptı. Neden? Çünkü Rut'u seviyor ve onunla evlenmek istiyordu. Rut'un adına hareket ederek onun bütün yasal haklarını kendi üstlendi. Ve ölen kocasının mallarını geri satın aldı. Hem de Rut'la evlenerek onu yasal haklarına geri kavuşturdu. Boaz değerli dostum burada kurtarıcımız İsa Mesih'i mükemmel bir şekilde resimlediğinden İsa'nın bizim yerimize hareket ettiğini görmemiz büyük bir önem taşımaktadır. Boaz, bu ayetlerde sadece tarlayı satın aldığına değil, ama yakın akrabalık görevini yerine getirerek Mahlon'un dul eşi olan Rut'u kendisine eş olarak aldığına da tanıklık etsinler diye insanları yanına çağırıyordu. 11. ayette, kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, evet biz tanığız dediler. Rab senin evine gelen kadını, İsrail soyunun o iki ana direğine, Rahel ve Lea'ya benzer kılsın. Efrat boyundan varlıklı, Betlehem'de ünlü olsun. Betlehem halkı bu gelişmelere çok sevinmişti. Çünkü daha önce dediğimiz gibi bu küçük kadın Rut bir yabancı olduğu halde Betlehem'de iyi bir ad, iyi bir izlenim bırakan ve sevilen bir kişiydi. Moabli birisi olarak Tanrı'yı kurtarıcısı olarak kabul etmekle büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu. Ve yine zamanının çoğunu kendisine koca arayarak orada burada geçirmemişti ve Boaz bunu biliyordu. Bugün toplumumuzda bazı kızların davranışlarından edindiğim izlenimlere göre içlerinden bazıları erkeklere kuyruk sallayarak, affedersiniz ama bunu söyleyeceğim, onlarla flört etmeye başlıyorlar ve evlenebilecek birisini bulur bulmaz hemen nikah dairesine gidebiliyorlar. Bu tür evliliklerin niçin boşanmayla sonuçlandığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Böyle demekle belki bazıları beni geri kafalı olmakla suçlayabilirler. Ya da çok direkt ve sert olduğumu düşünebilirler. Ama değerli dostum, evlilik konusunda öncelik erkek tarafından gelmeli. Yani arkadaşlığı başlatacak, evlenme teklifi yapacak kişi kız değil, erkek olmalıdır. Çünkü yapıları uyarınca erkek daima verici, kadınsa alıcıdır. Bu yaratılıştan gelen bir özelliktir. Tanrı'nın kocalara karılarınızı sevin demesi ve kadınlara da kocalarınıza saygı duyun demesi bu nedendedir. Tanrı kocalara karılarınızı sevin derken kadınlara böyle bir şey demiyor. Kadınlara kocalarınıza saygı gösterin diyor. Ama erkeklere karılarınızı sevin diyor. Tanrı bunu tersine çevirip kadınlara kocalarınızı sevin diye bir emir vermedi. Birisi sorabilir, kadın kocasını sevmemeli mi? Tabii ki sevmelidir ama karşılık olarak sevmelidir. Önce erkek karısını sevmelidir. Kadın da kocasını buna karşılık olarak sevmelidir. Eğer erkek karısına sert davranıp onu incitirse, kadının duyguları soğuyacak ve umursamaz olacaktır. Bu durumda sevgiden söz edilemeyeceği için sevgi onların yaşamında ölmüş olacaktır. Yaşanan evlilik sorunlarından %80-90'ı erkeklerden kaynaklanmaktadır. Ailenin reisi olarak erkek olması gerektiğinden bu gibi durumlarda suçlanacak olan da erkektir. Bir adam bir kadını eş olarak seçtiği gibi, Boaz'ın Rut'u seçmesi gibi İsa Mesih de yeryüzüne kendi gelinini almaya gelmiştir. Yani imanlılar topluluğunu. Bizim uğrumuza ölerek bize olan sevgisini sergileyen O'dur. Ve bizler karşılık veren tarafız. O'nun bu sevgisine karşılık vermemiz gerekmektedir. O'nu kurtarıcımız olarak kabul etmek ve O'nu tanımak zorundayız. O'nu tanımak her Mesih imanlısı için ne kadar büyük ve önemli bir şeydir. Bugün binlerce, on binlerce ismen Hristiyan, hatta milyonlarca ismen Hristiyan olanlar Yeruşalim'e gidip hacı oluyor ve orada bulunan bir ahırın yemliğine bakıyorlar. İsa orada değildir. Evet, yeryüzüne bir bebek olarak geldi ama artık İsa Mesih bir bebek değil. Sonra Paskalya zamanı boş mezara gidip içeriye bakıyorlar. Tabii ki İsa orada da değildir. İsa Mesih bugün yüceliğinde yaşıyor. Elçi Pavlos onu tanıma arzusunu şöyle dile getiriyor. Ölümünde ona benzeyerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Pavlos'un amacı buydu. O ilkin bizi sevdiği için bizler de onu, yani İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak tanımalı ve sevmeliyiz. Evet, Betlehem halkı Boğaz'ın yaşamındaki bütün bu gelişmelere seviniyor. Onların bu yeni yaşamlarında onlara mutluluk diliyorlardı. Bakın, dileklerini şu sözlerle sürdürüyorlar. Rabbin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun. Böylece Boğaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. Rabbin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu. O zaman kadınlar Naomi'ye, bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan Rabbe övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'de yayılsın dediler. Rut 4. bölüm 12-14 ayetler arası. Kadınlar Naomi'ye böyle söylediler çünkü Naomi'nin Elimelek'in soyunu sürdürecek bir yakın akrabaya ihtiyacı vardı. Elimelek'in soyu bundan böyle Boğaz aracılığıyla devam edecekti. Değerli dostum, bugün bizim de böylesine yakın bir akrabamız, bir kurtarıcımız vardır. Bu bizim için gerçekten eşsiz bir ayrıcalıktır. Günah ve kötülük dolu şu dünyaya bir bakın. Nereye döneceğini, gideceğini bilmeden olduğu yerde şaşırıp kalmış bir durumda. Ve insanların yüzüne bakın. Ben yaşadığım kentte ve diğer yerlerde binlerce insanın yüzüne baktım. Mutlu olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama yüzleri böyle söylemiyor. Çocuklar mutlu görünüyor ama büyükler değil. Yaşamları amaçsız, umutsuz ve bu dünyada Tanrı'dan uzak görünüyor. Bir kurtarıcıya ihtiyaçları var. İnsanların İsa'yı kurtarıcıları olarak tanımadan, bilmeden, yaşamlarının kurtarıcısı olarak kabul etmeden Noel yani İsa'nın doğumu ya da Paskalya, İsa'nın ölüp dirilmesi bayramlarını kutlamaları gerçekten çok acıklı bir gerçektir. O seni yaşama döndürecek diyor Rut 4. bölüm 15-16'da. Yaşlılığında doyuracak çünkü onu seni seven ve senin için 7 oğuldan bile daha değerli olan gelinin Rut doğurdu. Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı. Bu çocuk Naomi'nin torunuydu. Naomi evlerine gelen bu bebek nedeniyle ne kadar da mutluydu. Tabii gelen bu bebek de onlar için çok değerliydi. Komşu kadınlar Naomi'nin bir oğlu oldu diyerek çocuğa isim koydular. Ona Obed adını verdiler ya da Ovet. Ovet İşay'ın babası, İşay da Davut'un babasıdır. Naomi'nin komşuları onun bebeğe olan büyük sevgisini görünce bebeğe hizmetçi ya da Tanrı'ya tapınan anlamına gelen Ovet adını koydular. Bebek Naomi'ye kan bağıyla bağlı değilse bile yasal olarak onun torunuydu. Şüphesiz sonra bu çocuk ileri yaşlarda Naomi'nin hizmetçisi durumuna geldi. Onun işlerini yani bu çocuk görmeye başladı ve kaybettiği kocasıyla iki oğlunun bıraktığı boşluğu bu çocuk doldurmaya başladı. Naomi'ye ait bütün mal ve mülk Boğaz'la Rut'un bu oğluna kalacaktı. Bu çocuk aynı zamanda Tanrı'ya inanan ve onu yücelten biri olacaktı. Evet, şimdi de Ovet'in soyu ile ilgili kısa bir açıklama okuyoruz. Yesse kimdi biliyor musunuz? İsrail'in en büyük kral ve peygamberlerinden biri olan Davut peygamberin babasıydı. Yani Rut'la Boğaz'ın oğlu olan Ovet, Davut peygamberin büyük büyük dedesiydi. Peres'in soyu şöyledir. Peres, Hesron'un babası, Hesron, Ram'ın babası, Ram, Aminadav'ın babası, Aminadav, Nahşon'un babası, Nahşon, Salmon'un babası, Salmon, Boğaz'ın babası, Boğaz, Ovet'in babası, Ovet İşay'ın babası, İşay da Davut'un babasıdır diyor Rut 4. bölüm 18-22 ayetler arasında. Bir anlamda Rut kitabını sonuçlandıran bu soy ağacı eski antlaşmanın diğer herhangi bir kesimi kadar önemli ve değerlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu küçük kitap ve burada söz edilen soy ağacı Davut peygamberin sülalesiyle soyuyla İsrail'in Yahuda oymağını birbirine bağlamaktadır. Bu olmasaydı, bu bağı belirten yazılı bir belgeye sahip olmayacaktık. Tanrı'nın tasarısı ve planları arasında önemli gelişmelere yer vermesi dolayısıyla, bu küçük kitapçık, kutsal yazılar arasında çok büyük bir değer taşımaktadır. Küçük Rut kitapçığının doruk noktası olarak Rabisa Mesih'i çok iyi resimleyen, yakın akrabalık görevini üstlenen kişiye bakmaya devam edelim. Yakın akrabalık görevini yerine getiren kişinin yaptıklarını Rabisa Mesih hangi anlamda yerine getirmiştir? Bir kimsenin yakın akrabalık görevini yerine getirebilecek bir kimse olabilmesi için bazı koşullar bulunmaktaydı. Bu koşullardan bazılarına kısaca bakmak istiyorum. İlk olarak her şeyden önce bu kimse yakın bir akraba olmalıydı. İkinci olarak yakın akrabalık görevini yerine getirmeye istekli olmalıydı. Üçüncü olarak da bu kimsenin düşkün durumdaki akrabasını kurtarabilecek güçte olması gerekliydi. Dördüncü koşul, bu kimse özgür bir kimse olmalıydı. Beşinci olarak da bu kimsenin kurtaracağı kişi ya da mülk için ödenecek ücrete sahip olması gerekliydi. Yani yeterince parası olması gerekliydi. Yoksa bu görevi yerine getiremezdi. Boaz burada sayılan bütün koşullara sahip biri olarak Rut için yakın akrabalık görevini yerine getirebilecek birisiydi. Ve Rabisa Mesih de hem bizim kurtarıcımız hem de tüm dünyanın kurtarıcısı olarak tüm bu niteliklere sahipti. İlkin bu kişinin yakın bir akraba olması koşuluna bir bakalım. Bunun ne anlama geldiği zaten açıkça anlaşılıyor. Boaz'ın Rut'a yakın akrabalık görevini yapabilmesinin nedeni de zaten buydu. Boaz, ben senin yakın bir akrabanım demişti. Kitabın başından sonuna kadar Boaz bize Eli Melek'in bir akrabası olarak tanıtılmaktadır. Rabisa Mesih de bizim yakın bir akrabamız olabilecek özellikte birisidir. Gerçekten o bizim çok yakın bir akrabamızdır. Bizi kurtarabilmek için insan bedenine bürünmüş ve bizden birisi olmuştur. İncil'den İbraniler 2. bölüm 14-16'da şöyledir. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olan iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz o meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Rabisa Mesih bizim insanlık ailemize gelmiştir. Bu ayette onun İbrahim'in soyundan olanlara yardım ettiğini okuyoruz. Yine İbraniler 5:2'de kendisi de zayıflıklarla kuşatıldığından bilgisizlere ve yoldan sapanlara yumuşaklıkla davranabildiğini okuyoruz. İnsan olmanın ne demek olduğunu İsa Mesih çok iyi biliyordu. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğdu. Yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Böyle okuyoruz Galatyalılar 4. bölümde. İsa bir kadından doğmuş, şeriat yasa altında doğmuştu. Görüldüğü gibi İsa yeryüzüne geldi ve bizim insan yapımızı kendi üzerine aldı ve bizim gibi insan oldu. İsa Mesih bunu büyük bir istek ve sevinçle hiç zorlama olmadan yaptı. Onun dünyamıza gelip insan bedenine bürünmesi ve bizim gibi bir insan olması bizim için en büyük sevinç kaynağıdır. Eğer Tanrı'nın öz varlığının insan bedeninde yeryüzüne gelmediğine beni inandırabilecek olsaydınız ki bunu bana asla inandıramazsınız çünkü yıllarca araştırdım, inceledim ve öyle iman ettim. Ama inandırmış olsaydınız o zaman açıkça söyleyeyim ben bu Tanrı'ya inanmaz sırtımı dönerdim. Evet Tanrı varlığının özünün, sözünün, ruhunun yeryüzüne insan bedeninde gelmediğini kanıtlayamayacağımıza göre ben ona sırtımı çevirmeyeceğim. Hamdolsun ki o yaklaşık 2000 yıl önce yeryüzüne insan bedeni kuşanarak geldi. O burada benim uğruma, günahlı insanlar uğrunda elem çekti ve çarmıh üzerinde can verdi. O sizi ve beni tanıdığından, bize yakın olduğundan dolayı bize yardım edebilir. O sizi akrabalarınızın, arkadaşlarınızın hatta ve hatta eşinizin sizi tanıdığından çok daha yakın tanımaktadır. Evet o sizi kendinizden daha yakın tanıyor. Bu nedenle o bugün size yardım edebilir. Tanrı insan olup bizim yapımıza büründüğü için hayatta bazı şeyleri anlamasam ya da açıklayamasam da bunları kabul ederim. Tanrı yeryüzüne gelip insan görünümüne bürünmüşse insan yaşamı onun için çok değerli ve anlamlı demektir. Gerçekten yaşamın çok yüksek ve kutsal bir amacı bulunmaktadır. Bu nedenle bizlerin Tanrı'nın Mesih ise aracılığıyla yaptığı çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşması gerekmektedir. Tanrı'nın insan bedenine bürünüp aramızda bir insan olarak yaşamasının nedeni bizi günahlarımızdan kurtarmaktı. Rab İsa Mesih'in bizi kurtarabilmesi, bizim için yakın akrabalık görevini yapabilmesi için kesinlikle bizden biri olması gerekliydi. Ve o bunu yaptı. Birinci koşulu böylece yerine getirdi. Gelelim şimdi ikinci nedene. Bakın, akrabalık görevini yapabilecek kimse sadece yakın bir akraba olmalı ama aynı zamanda bu görevi yapmaya istekli olmalıydı. Hatırlayacaksınız, Naomi'nin o diğer akrabası bu görevi yerine getirmek istememişti. Açık bir sözle Boaz'a, kendim için yakın akrabalık görevini yapamam, yoksa kendi mirasımı bozarım. Benim yakın akrabalık görevimi sen kendi üzerine al. Çünkü ben ona yakın akrabalık görevini yapamıyorum demişti. Oysa Boaz bu görevi yerine getirmekle istekliydi ve sadece istekli değil, bunu yürekten istiyordu çünkü Rut'u seviyordu. Sizin de benim de bugün bizi seven bir kurtarıcımız vardır. Peki o bizi niçin seviyor bilmiyoruz. Bunu açıklayamıyorum ama o bizi seviyor. Paulus Romalılar 3:24'te şöyle diyor. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın inayetiyle karşılıksız olarak doğru sayılırlar. Evet, karşılıksız olarak aklanıyoruz. Bunu hak etmiyoruz ama o bunu bize karşılıksız olarak veriyor. O bizde sevecek bir yön bulmadığı halde bizi sevmeyi istedi. Evet, o bizi seviyor. Çünkü kendisi sevgidir. İncil'de İbraniler mektubunda şu sözleri okuyoruz. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Kurtarıcımız Mesih ise bizi kurtarmak için gerekli olan bütün zorlukları üstlenmeye istekliydi ve gönüllüydü. O bugün yaşayan insanları da günahlarından kurtarmak, onların kurtarıcısı olmak istiyor. O bizi kurtarabilmek için kendi yaşamını ölüme teslim etti. Bizim uğrumuzda kurban edildi. Onun çarmıh üzerinde öldüğünü kabul etmek, onun yerine başka birinin öldüğünü iddia etmek, İsa'nın sevgisini anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Tüm bu görüşlerin tersine o bizi çok sevdi. Hem de bizim uğrumuza kendi canını verecek kadar çok sevdi. Üçüncü olarak yakın akrabalık görevini yapacak kimse güçlü bir kimse olmalıydı. Eminim Naomi'nin Bethlehem'de güçsüz, yoksul başka akrabaları da vardı. Naomi'ye gelip içinde bulunduğu durum için ne kadar çok üzüldüklerini söylemişlerdi ama bunu söylemek hiçbir işe yaramamıştı. Gerçekten Naomi'nin boş ve güçsüz sözlere değil, güçlü bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. İsa Mesih de günahlıları kurtarabilecek yeterlikte ve güçtedir. Bakın, İncil İsa'nın kurtarabilme gücünü şu sözlerle harika bir şekilde dile getiriyor. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep daima yaşamaktadır. O bizi kurtarabilecek güç ve yeterlikte büyük bir kurtarıcıdır. Boaz da böylesine güçlü biriydi. Tabii Rut'u kurtarabilmek için güçlüydü. Evet, güçlü, varlıklı, paralı bir adamdı Boaz. Hiç kimse onun gücünden şüphe etmiyordu. Bunun gibi hiç kimse de İsa'nın kurtarıcılığından şüphe duymasın. Ey peygamberin dediği gibi, kurtarıcımın yaşadığını bilirim. O sonunda toprağın üzerinde dikilecektir. Evet, ben de kurtarıcım İsa Mesih'in bugün yücelerde babanın sağında yaşadığını, yakın bir zaman sonra yeryüzüne yeniden gelip kral olarak duracağını biliyorum. O bizi kurtarabilmek için o bir zamanlar haç üzerinde can vermişti. O kurtarabilecek güçtedir. Tanrı İsa Mesih bu görevini başarıyla tamamlaması nedeniyle bakın ona ne tür ayrıcalıklar veriyor. Bu nedenle Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. O bugün seni de kurtarabilecek güçtedir. Şimdi soruyorum, o seni de kurtardı mı? Ona kurtarıcın ve Rabbin olarak iman ettin mi? Eğer ona gelir ve onu kabul edersen, o seni %100 kurtaracaktır. O senin yüreğine bu kurtuluş güvencesini, sonsuz yaşam güvencesini koyacaktır kardeşim.